Ayrım 9.
Sayfa 82. Alayının konvoyundan konserveler aşırması engellenemez olmuş, levazımın yük arabalarından, birliğin rezervlerinden ve bulabildiği başka her yerden. Dolayısıyla divanı harp sürecinin rüzgarı onu bizlerle birlikte buralara atmıştı. Ancak havan toplarının onu şaşkına çevirdiğini, moralini bozduğunu kanıtlamak için ailesinin yoğun çaba sarf etmesi nedeniyle soruşturmayı yürütenler kararı Aydana'ya geciktirmekteydi. Benimle pek konuşmazdı. Saatlerce sakalını tarardı. Ancak ne zaman benimle konuşsa hep aynı şeyden söz ederdi. Karısından artık asla çocuk yapmamak için keşfettiği yöntemden. Gerçekten deli miydi? Dünyanın tersine döndüğü ve canınıza neden kastedildiğini sormanın delilik sayıldığı bir devirde, insanın deli muamelesi görmesinin çok kolay olduğu apaçık. Tabii yine de tutturabilmek gerek. Ancak maksat büyük katliamdan kurtulmak olunca, kimi beyinlerde düş gücü feci şekilde gayrete geliyordu. Gerçekten de ilginç ne varsa hep gizli kapaklı yaşanıyor. İnsanların gerçek tarihleri hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Prinçart'tı bu hocanın adı. Şah damarlarını, ciğerlerini ve optik sinirlerini korumak için kim bilir neler kararlaştırmıştı. Asıl soru da buydu. Biz insanların tam olarak insan kalabilmemiz ve ayağımızın yere basmaya devam edebilmesi için kendi aramızda sormamız gereken soru buydu. Ama daha oralara varabilmekten çok uzaklardaydık. Savaşçı ve akıl dışı basma kalıp şekillerin bekçiliğindeki bir ülkünün içinde sendeleyen, daha şimdiden kapana kısılmış lağım farelerine dönmüş, çıldırmış gibi kendimizi batan gemiden dışarı atmaya çalışıyorduk. Ancak hiçbir bütünsel planımız yoktu, birbirimize hiç güvenimiz yoktu. Savaş sersemi başka bir tür çılgına dönmüştük, korkudan. Savaşın tersi ve düzü. Bu ortaklaşa çılgınlık sürecinde yine de bana bir miktar sempati besliyordu şu prenşar. Bir yandan da benden kuşkulanmakla birlikte elbette. Bulunduğumuz yerde ve koşullarda ne dostluğa ne de güvene yer vardı. Herkes sadece paçayı kurtarmasına yarayacağına inandığı şeyleri söylemekle yetiniyordu. Çünkü nasıl olsa her şey ya da hemen hemen her şey pusuya yatmış muhbirler tarafından başkalarına aktarılacaktı. Zaman zaman aramızdan biri kayboluyordu. Bunun anlamı dosyasının tamamlandığı, sonunun da divanı harp, cephe ya da biribi. Biribi Afrika'da disiplin cezası çektirilen askeri birliklerin bulunduğu yer. En iyi ihtimalle de Klamart tımarhanesi olacağıydı. Başka kuşkulu cengaverler de geliyordu yine. Hiç durmadan her askeri sınıftan çok genç ya da neredeyse yaşlı, ödleri kopmuş ya da havan atan eşleriyle ebeveynleri ziyaretlerine geliyordu. Bebeleri de gözleri fal taşı gibi açılmış perşembe günleri. Tüm bu insanlar görüşme odasında epey gözyaşı döküyordu. Özellikle de akşamüstü. Ziyaret saati sona erdiğinde kadınlarla bebeler ayak sürüyerek duman altı soluk koridorlardan geçip gidince insanlığın savaştaki çaresizliği ağlıyordu orada. Koca bir sızlananlar sürüsü oluşturuyorlardı. Bundan ibarettiler. Mide bulandırıcı. Lola açısından bu hapishane benzeri yerde beni ziyarete gelmek de maceradan sayılıyordu. Biz ikimiz ağlamazdık. Bizim gözyaşı alabileceğimiz bir yerimiz yoktu. Gerçekten deli olduğunuz doğru mu Ferdinand diye sordu bana bir perşembe günü. Öyleyim diye itiraf ettim. O halde burada sizi tedavi edecekler değil mi? Korkunun tedavisi yoktur Lola. O kadar mı çok korkuyorsunuz? Sandığınızdan da fazla. Lola, düşünün, o kadar korkuyorum ki eğer olur da kendime ait doğal bir nedenle ölürsem ileride cesedimin yakılmasını bile asla istemem. Bıraksınlar beni toprakta mezarlıkta çürüyeyim. Rahat rahat, oracıkta. Belki de yeniden yaşama dönmeye hazır biçimde. Belli mi olur? Oysa beni yakıp küle çevirseler Lola. Anlıyor musunuz? O zaman her şey bitmiş olacak. İş işten geçmiş olacak. Bir iskelet ne de olsa az çok insana benzer yine de. Küller Küre kıyasla her zaman için yeniden canlanmaya daha yatkındır. Küle döndün mü iş biter, öyle değil mi? Hal böyleyken hele savaştan hiç söz etmeyelim. Aa, siz demek gerçekten de korkan tekisiniz Ferdinand. Bir lağım faresi kadar tiksindiricisiniz. Öyle, büsbütün korkağım Lola. Savaşı ve içinde ne varsa hepsini reddediyorum. Ben savaş var diye üzülmüyorum. Ben kaderime razı olmuyorum. Ben bu konuda sızlanıp durmuyorum. Onu olduğu gibi reddediyorum. İçindeki insanlarla birlikte. Onlarla. Onunla hiçbir alışverişim olsun istemiyorum. İsterlerse 995 milyon kişi olsunlar ve ben tek başıma kalayım. Yine de haksız olan onlar. Lola, haklı olan da benim. Çünkü ne istediğini bilen bir tek ben varım. Ben artık ölmek istemiyorum. Ama savaşı reddetmek olanaksız Ferdinand. Vatan tehlikedeyken savaşı reddetmek için ya deli ya da korkak olmak gerek. O zaman da yaşasın deliler ve korkaklar. Ya da daha doğrusu bir tek deliler ve korkaklar yaşayabilecek. Örneğin 100 yıl savaşları sırasında ölen askerlerden bir tanesinin bile adını hatırlıyor musunuz Lola? Bu isimlerden bir tanesini bile öğrenmeyi denediniz mi hiç? Hayır, değil mi? Asla denemediniz. Onlar sizin gözünüzde şu önümüzdeki herhangi bir eşyanın sıradan bir atom zerreciği kadar atsız, önemsiz, hatta daha bile meçhul, sabahki dışkınızdan bile değersiz. Gördüğünüz gibi Lola, boşuna ölmüşler. Bir hüç uğruna ölmüş o salaklar. İddia ediyorum, kanıtı ortada. Tek değerli şey yaşamdır. Bahse girerim ki 10.000 yıl sonra bize ne kadar mükemmel görünürse görünsün bu savaş tamamen unutulmuş olacak. Olsa olsa bir avuç malumat furuş, bu savaş ve onu süsleyen belli başlı katliamların kesin tarihi konusunda sağda solda kapışırlar. O kadar. İnsanların birkaç yüzyıl, birkaç yıl, hatta birkaç saat mesafeden birbirleri hakkında anımsanmaya değer buldukları biricik şey budur. Ben geleceğe inanmıyorum Lola. Lola benim bu utanılacak halimle ne kadar böbürlendiğimi keşfedince bana acımaktan tamamen vazgeçti. Aşağılık olduğum hükmüne vardı, iflah olmaz derecede. Benden derhal ayrılmaya karar verdi. Bu kadarı da olmazdı. O akşam kaldığımız yurdun kapısına kadar onu geçirdiğimde beni öpmedi. Anlaşılan bir idam mahkumunun kendisini bekleyen kader konusunda pek de hevesli olma yeteneğine sahip olamayışını bir türlü aklı almıyordu. Lokmalarımız ne alemde diye sorduğumda da bana yanıt vermedi. Koğuşa döndüğümde prenşarı pencerenin önünde çevresini sarmış askerlerin arasında gaz lambasının ışığında gözlüklerini dener halde buldum. Bize açıkladığına göre deniz kıyısındayken tatilde aklına takılan bir düşünceymiş bu. Madem ki artık yaz da gelmişti, bu gözlükleri gündüz parkta takmaya niyetliydi. Çok kocamandı bu park. Ayrıca bir tabur gözünü dört açmış hasta bakıcı tarafından da gayet iyi gözetlenmekteydi. Dolayısıyla ertesi gün Prenşar güzel gözlüklerini denemek için ona Karaçay'a kadar eşlik etmem için ısrar etti. Koyu renk gözlükleri tarafından korunan Prenşar'ın üstünde öğleden sonra güneşi pırıl pırıl parlıyordu. Burun delikleri hizasında burnunun neredeyse saydamlaştığını ve kesik kesik nefes aldığını fark ettim. Dostum diye fısıldadı bana. Zaman geçiyor ve hiç de lehime işlemiyor. Vicdanımda azaba yer yok. Bu tür çekingenliklerden muafım çok şükür. Bu dünyada zaten suçtan geçilmiyor. Saymakla bitmeyeceğini herkes anladı. Sorun devirdiğimiz çamlarda ve sanırım ben de onlardan bir tanesini devirdim. Hem de telafisi olmaz bir biçimde. Konserve çalarak mı? Evet, bunun zekice olacağını sanmıştım. Anlayın işte. Savaştırılmaktan kurtulmak için bu şekilde ayıp da olsa yine de hala hayatta kalıp uzun bir dalıştan sonra su üstüne çıkarken olduğu gibi nefes nefese barışa geri dönebilmeyi amaçlıyordum. Neredeyse de başarıyordum ama savaşta bir türlü bitmek bilmiyordu ki. Savaş uzadıkça da vatanın midesini bulandıracak kadar mide bulandırıcı bir kimse olamayacağını düşünmeye başladılar. Vatan her türlü fedakarlığı kabul etmeye başladı. Çuvallar nereden gelirse gelsin. Şehitlerinin seçiminde sonsuz derecede hoşgörülü olmaya başladı vatan. Artık silah altına alınmayı hak etmeyecek kadar şerefsiz olduğu düşünülen asker kalmadı. Özellikle de silah altında silah zoruyla ölmek söz konusu olduğunda. Sonunda beni bile kahraman yapmaya karar verdiler. Olacak iş mi? Katletme çılgınlığı dayanılmaz bir hale gelmiş olsa gerek, öyle ya bir konserve kutusunun çalınması bile affedilebiliyorsa artık, affetmek ne kelime, basbayağı unutulabiliyor. Gerçi bolluk içinde yüzmelerini bizimle birlikte tüm dünyanın kutsadığı koskoca haydutları her Allah'ın günü hayranlıkla izlemeyi alışkanlık haline getirdik. Kaldı ki biraz yakından incelendiğinde onların varlıklarının kanıtı her gün yinelenen upuzun bir cürüm dizisi olarak ortaya çıkmaktadır. Buna karşın bu zatlar her türlü şerefe, şana, güce layık görülüyor, işledikleri suçlar yasalar tarafından da taçlandırılıyor. Oysa tarihte ne kadar gerilere gidilirse gidilsin ve bildiğiniz gibi bana tarihi bilmem için para veriliyor, her şey bize şunu gösteriyor ki, basit bir hırsızlık yapılmışsa, hele sıradan gıda maddeleri, bir dilim ekmek, jambon ya da peynir çalınmışsa, o suçu işleyen kişi toplumun gözünde mutlak biçimde yüz karası olarak damgalanıyor, kesinlikle kınanıyor, en ağır cezaları hak ediyor, kendiliğinden onurunu yitiriyor ve alnındaki kara leke ömrü billah silinemiyor. Bunun da iki nedeni var. Öncelikle bu tür cürümleri işleyen kişi genellikle yoksuldur ve bu zaten başlı başına vahim bir utanç vesikasıdır. Sonra da yapmış olduğu eylem topluma karşı üstü kapalı bir tür suç işleme de içermektedir. Fukaranın hırsızlığı haince bir ihkakı hakka dönüşüyor, anlıyor musunuz? Öyle olursa da bu işin sonu nereye varır? Dolayısıyla dikkatinizi çekerim, ufak tefek aşırmaların cezalandırılması dünyanın her yerinde en katı bir biçimde uygulanır. Yalnızca bir sosyal savunma yöntemi olarak değil ama aynı zamanda özellikle de tüm zavallılara yönelik ciddi bir gözdağı olarak otursunlar oturdukları yerde, kendi sınıflarında, keyiflerine baksınlar, yüzyıllar boyunca sonsuza dek açlıktan ve sefaletten gebermeye güler yüzle razı olsunlar. Ancak şimdiye kadar küçük hırsızların cumhuriyetimizde sahip oldukları bir ayrıcalık vardı. O da vatansever silahları kuşanmak onurundan mahrum bırakılmak. Oysa yarından itibaren bu durum değişecek. Yarından itibaren bir hırsız olan ben ordudaki yerime geri döneceğim. Emirler böyleymiş. Yukarıdaki birileri benim gaflet anım diye nitelendirdikleri şeye sünger çekmeye karar vermişler. Bunu da dikkat buyurun yine ailemin onuru olarak adlandırılan şey adına yapmışlar. Ne Ali Cenaplık, sorarım size dostum. Ailen mi iç içe geçmiş Fransız ve Alman kurşunlarına hedef olup onları birbirinden ayırmak için elek görevi görecek? Tek başına ben göreceğim o işlevi, öyle mi? Peki ya öldüğümde ailemin onuru mu hortlatacak beni? Bakın işte, savaşla ilgili şeyler geçip geride kaldığında ailemin neler yapacağını şimdiden görür gibiyim. Her şey unutulup gider. Keyifli pazar günleri, geri gelen yazın çimlerinde zil takıp oynar o canım ailem benim. Şimdiden görür gibiyim. O sırada ben, aile babası, yerin 3 kat dibinde, içim dışım solucan olmuş, 14 Temmuz Milli Bayramı'nda sıçılan 1 kilo boktan bile daha iğrenç, düş kırıklığına uğramış tüm çuvalımla muhteşem biçimde çürüyor olacağım. Meçhul çiftçinin ekinlerine gübre olmak, gerçek askeri bekleyen gerçek gelecek budur işte. Ah dostum, inanın bana, bu dünya aslında tamamen insanlarla taşak geçmek için yaratılmış koskocaman bir kandırmacadır. Siz gençsiniz. Bu keskin görüşlü dakikaların sizin için yıllar değerinde olmasını dilerim. Beni iyi dinleyin sevgili dostum. Toplumumuzun tüm öldürücü ikiyüzlüklerini ışıldatan bu temel işareti, önemini iyice sindirmeden bir daha asla atlamayın. Çulsuzun kaderine, yaşam koşullarına şefkatle eğilmek. Sizlere sesleniyorum. İnsancıklar, yaşamın salakları, dövülen, haraca bağlanan, ezelden beri terleyenler, sizi uyarıyorum. Bu dünyanın kodamanları sizi sevmeye başladıklarında bilin ki sizi savaş salamına çevireceklerdir. Bu kesin bir işarettir, asla şaşmaz. Bu iş şefkatle başlar. 14. Louis hiç olmazsa zavallı halkı için hiç ama hiç takmıyordu, bari o unutulmasın. 15. Louis'e gelince o da öyleydi. Halkı kıçının bezi yapıyordu. O zamanlarda yaşam kolay değildi elbette. Yoksullar zaten asla iyi koşullarda yaşamadılar. Ama hiç olmazsa günümüzün zorbalarının gösterdiği türden bir inat ve hırsla onları delik deşik etmeye çalışılmıyordu. Alttakiler ancak iyi dinleyin. Kodamanların aşağılamalarında huzur bulabilirler. Çünkü onlar halkı sadece çıkar gereği ya da sadistlikleri tuttuğunda düşünürler. Aslında zavallı halka masal anlatmaya ilk başlayanlar, bakın oldu olacak bunu da bir tarafa not edin, filozoflar oldu. Oysa halk eskiden dinden başka bir şey bilmezdi. Halkı eğitmeye başladıklarını ilan ettiler. Ah ah, ne de çok gerçek vardı açığa çıkarılması gereken, hem de ne gerçekler. Yorulmak nedir bilmeyen, parıl parıl parıldayan, hepimizin gözlerini kamaştırıyorlardı. Hah, işte bu demeye başladı zavallı halk, işte bu, tam da bu. Hepimiz bunun uğruna ölelim. Halkın tek istediği budur zaten. Ölmek. Öyledir işte. Yaşasın Diderot diye böğürdüler. Sonra da yaşa Voltaire. Filozof dediğin böyle olur. Sonra da yaşasın zaferleri pek de iyi örgütleyen Carnot. Lazer Carnot, zaferlerin örgütleyicisi lakabıyla anılan askeri mühendis. Fransız devrimi sırasında Robespierre'i deviren Termidor darbesinin önderlerinden. Daha sonra Napolyon döneminde Savaş Bakanlığı, ardından da İçişleri Bakanlığı yaptı. Ve yaşasın herkes. İşte hiç olmazsa zavallı halkı cehalet ve putperestlik içinde gebermeye mahkum etmeyen adam gibi adamlar. Onlar ona özgürlüğün yolunu gösteriyorlar. Onu kurtarıyorlar, hem de işi uzatmadan. Önce herkes gazete okumasını öğrensin. Selamet oradadır. Haydi Tanrı aşkına acele edin. Okuma yazma bilmeyen kimse kalmasın. Öylesini istemeyiz. İhtiyacımız olan tek şey asker yurttaşlardır. Oy veren cinsten. Okuyan ve savaşan ve uygun adım yürüyen ve de öpücük yollayan. Zavallı halk işte böyle gaza getirilerek kısa sürede yeterli olgunluğa erişti. Eh, oldu olacak kurtulmuş olmanın coşkusu da bir şeylere yarasın değil mi? Danton'un çenebazlığı boşuna değildi herhalde. Ne derece sıkı olduğu hala kulaklarımızda çınlayışından belli, bir iki nutuk sallayarak zavallı halkı kaşla göz arasında harekete geçiriverdi. İşte ilk kez böyle yola çıktı kurtulmuşların ilk kendinden geçmiş taburları. Dumour, Charles François de Pierre, Dumour lakaplı Fransız generali. Fransız devriminin ardından ordu komutanı ve Valmy kahramanıyken, daha sonra Avusturya saflarına geçerek vatana ihanet etmesiyle anılır. Dumour denen adamın Flander'de delik deşik olmaya götürdüğü ilk oy verici ve bayrak aşığı salaklar. Dumour'un kendisine gelince, daha önce emsali hiç görülmemiş bu idealist oyuna çok geç katıldığı için sonuçta tercihini paradan yana yaptı, safları terk etmeyi yeğledi. O bizim son paralı askerimizdi. Bedava asker. İşte asıl yenilik buydu. O kadar yeniydi ki koca Göte bile ne kadar Göte olursa olsun Valmy Fransız devriminin ordusunun Prusya işgalini durduran 1792'deki ilk zaferi. Geldiğinde bunları görünce ağzı açık kaldı. Eşi benzeri görülmemiş bir vatan kurmacısının savunulması adına Prusya kralı tarafından gönüllü olarak kendini delik deşik ettirmeye gelen bu çulsuz ve tutkulu birlikleri görünce Göte daha öğrenmesi gereken çok şey olduğu hissine kapıldı. Bugünden itibaren diye haykırdı, dehasının alışkanlıklarına uygun muhteşem bir edayla yeni bir çağ başlıyor. Hadi canım sen de. Ardından bu sistem çok iyi işlediği için seri halinde kahramanlar üretilmeye başladı. Üstelik sistem mükemmelleştirildikçe giderek daha da ucuza mal oluyordu. Herkes halinden çok memnundu. Bismarck, iki Napolyon, Barre, Maurice Barre milliyetçiliğiyle ünlü Fransız yazar ve milletvekili, hatta Süvari Elsa, La Cavalière Elsa, Süvari Elsa, Fransız yazar Mac Orla'nın Alman Spartasis isyanını konu alan yapıtı. Ancak Selin burada daha çok Paul Demesne'nin bu romanından esinlenerek yazdığı ve Elsa'yı bir tür komünist jandark olarak sahnelediği oyuna gönderme yapıyor. Kısa sürede reform hareketi tarafından çoktan havası söndürülmüş, pörsümüş bir bulut niteliğine bürünüp, uzun süredir ruhbanların kumbarasına indirgenmiş olan semavi dininin yerini bayrak aşığı din aldı. Eskiden fanatik modda yaşasın İsa, yakalım şu münafıkları diye bağırmaktı. Ancak yine de azdı sayısı münafıkların ve yalnızca gönüllülerden oluşuyorlardı. Oysa artık vardığımız noktada kurşuna dizelim lifsiz teke sakallarını, susuz limonları, masum okurları, sağcılara karşı milyonlar omuz omuza çığlıkları, insanların azman güruhlar halinde kendilerini bu işe adamalarına yol açabiliyor. Yakalayın o kimseyi öldürmek istemeyen, kimseyle hesaplaşmak istemeyen insanları, leş kokulu barışçıları kazığa oturtun. Eşek cennetine gönderin onları, her biri birbirinden daha kesin 13 değişik biçimde. Onlara adam gibi davranmak neymiş diye öğretmek için önce bağırsaklarını deşip atın bedenlerinden, sonra gözlerini oyun, onları vıcık vıcık pislik yaşamlarının geri kalan yıllarından mahrum bırakın. Topunu gebertin, kağıttan şablon çıkarır gibi kesip biçin, kanlarını akıtın, asitte yakın, böylece de vatan daha çok sevilsin, daha mutlu, daha sevecen olsun. Ve eğer bunların arasından bu yüce şeyleri anlamamakta direnen adiler çıkarsa da derhal gidip kendilerini ötekilerin yanına gömsünler. Ama tam da aynı yere değil aslında. Mezarın en ücra köşesine, ülküsüz korkaklar şeklinde aşağılık bir ibare taşıyan bir mezar taşı yazısının altına giriversinler. Çünkü bu kepazeler belediye tarafından ihaleye çıkarılıp doğru dürüst ölüler için mezarlığın ana yolunda dikilmiş özel anıtın gölgesinden faydalanma şerefine nail olma hakkını yitirmişlerdir. Onlar aynı zamanda önümüzdeki pazar günü yine valiye çiş yapmaya gelip öğle yemeğinden sonra da mezar başında nutuk atacak olan bakanın sesinin en ufak yakasını bile işitme ayrıcalığına sahip olma hakkını yitirmişlerdir. Derken bahçenin dibinden çağırdılar prançı, başhekim nöbetçi hasta bakıcıyla haber yollamış, onu acilen görmek istiyormuş. Geliyorum diye yanıtladı prensar. Az önce üzerimde denediği söylevinin taslağını elime tutuşturarak zamanı bulabildi ancak. Gösteriş meraklılarına özgü bir numaraydı bu.